Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den Seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada Arzu Usta sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, hikayemize devam ediyoruz. Bu bölümde Halife'nin Leyla'yı görmesiyle başlıyoruz. Halife Leyla'ya dedi ki, "Sen misin Mecnun'un aklını başından alıp perişan eden güzel? Sen diğerlerinden farklı değilsin ki." Leyla, "Sus, çünkü sen Mecnun değilsin," diye cevap verdi. "Uyanık olan daha beter bir uykudadır. Onun uyanıklığı uykusundan kötüdür. Canımız Allah'la uyanık olmazsa, uyanıklık bizim için sarp yokuş gibidir. Her gün bir hayalin tekmesini yemekten, ziyan etmekten ve kaybetme korkusundan canın ne temizliği kalır, ne kuvveti, ne de göklere çıkacak yolu. Uyumuş ona derler ki, her hayalden ümitlenir, onunla konuşur, onun peşinden koşar. O uykudan baş ağrısı, sersemlik ve beden pisliğinden başka bir şey elde edilmez. Ah! Zahirde görünen, hakikatte kaybolan, aslı olmayan hayal. Kuş havadadır, gölgesi ise aşağıda. Yerde kuş gibi uçar görünür. Ahman biri o gölgeyi avlamaya kalkışır, takati kesilinceye kadar ardından koşar. Gölgeye doğru ok atar durur. Bu kovalamaca yüzünden okluğu bomboş kalır. Ömür okluğu boşaldı. Hayat heder oldu. Gölge avından yanda eridi. Bir kişinin dadısı Allah'ın gölgesi olursa, onu hayalden de gölgeden de korur. Allah'ın makbul kulu Tanrı gölgesidir. O, bu alemde ölmüş, Allah'la dirilmiştir. Fırsatı kaçırmadan onun eteğine sarıl ki zamanın fitnelerinden kurtulasın. Allah gölgeyi nasıl uzattı ayeti evliyaya işarettir. Çünkü veli Allah'ın nuruna delildir. Bu yolda delil olmaksızın yürüme. Halil gibi ben batanları sevmem de. Yürü gölgeden çık bir güneş bul. Şah Şems-i Tebrizi'dir eteğine yapış. Bu düğüne ve geline varacak yolu bilmezsen Hak ziyası Hüsamettin'e sor. Haset yolda gelir, gırtlağına sarılırsa bil ki bunda iblisin parmağı vardır. Çünkü o haset yüzünden Adem'e düşmandır. Ululukla haset yüzünden savaşır. Bu yolda bundan sarp bir geçit yoktur. Ne mutlu o kişiye ki yoldaşı haset değildir. Bu beden haset evi ola gelmiştir. Soy sop haset yüzünden kirlenir, bozulur. Ten haset evidir ama Allah o teni tertemiz etmiş, arıtmıştır. Evimi temizli inayeti beden temizliğini de bildirir. Beden topraktan olsa da tılsımı nurdur. Sen teni olmayana tuzak kurar, haset edersen o haset yüzünden senin gönlün kararır. Tanrı erlerinin ayakları altına toprak ol. Bizim gibi sen de hasetin başına toprak saç.
Evet. Önce dün bir grup öğrencimizle birlikte Mevlana'nın kabrini ziyaret ettik, türbesini ziyaret ettik. Orada dualar ettik. Hem zaten yüce olan makamının daha da yüceltilmesi için Allah'ımızdan niyazda bulunduk. Hem Mevlana'nın feyzinden istifade edebilmek maksadıyla duada bulunduk. Hem de dinleyicilerimizin Mevlana'dan istifade edebilmesi, onun ışığından faydalanabilmesi maksadıyla dua ettiğimizi de burada da ifade etmiş olalım.
Evet,
hepimize inşallah Allah ondan istifade etmeyi, İslam'ın nurundan faydalanmayı nasip etsin diyerek sözlerimize başlayalım. Şimdi bu bölümde Mevlana Hazretleri giriş kısmında halifenin Leyla'yı görmesi ve ona şöyle söylemesiyle başlıyor. Diyor ki sen misin Mecnun'un aklını başından alan güzel? Senin diğerlerinden bir farkın yok ki. Bunun üzerine Leyla diyor ki sen sus. Çünkü sen Mecnun değilsin. Burada aslında anlatılmak istenen Mevlana'nın hakikati kavramaktaki en büyük yardımcısı olan izafiyete giriş yapıyor. Bu izafiyeti de şöyle açıklayabiliriz. Bu insan psikolojisiyle ilgili izafiyeti de insan sınırlı bir varlıktır. Yani bütün alemi anlaması ve kavraması mümkün değildir. Sınırlı bir varlık olduğumuz için kendi dışımızdaki varlıkları, eşyayı ve hadiseyi ancak kendi içimizde var olan bilgiyle anlayabiliriz. Kendi içimizde var olanla kavrayabiliriz. Bu sebeple bizim anladığımız eşyadan ve hadiseden bizim anladığımız ve kavradığımız mutlak doğruyu ifade etmez. Ancak bir kısmını ifade eder. Bu yüzden burada hikayede olduğu gibi Leyla'ya Mecnun'un gözüyle baktığınız zaman ancak aşık olabilirsiniz. Aksi takdirde ona aşık olmanız mümkün olmaz. Bu sebeple Leyla diyor ki sus sen Mecnun değilsin. Ve biz de şunu bilmeliyiz ki bizim görüşlerimiz indiği görüşlerdir. Şahsımıza ait görüşlerdir. Hele İslam söz konusu edildiğinde var olan bilgimizde, var olan becerimizde elde ettiğimiz bir görüştür. Dolayısıyla bunun mutlak doğru olduğunu düşünmek ve başkasından istifade etmemek gibi bir yükselme, ululanma içerisine girmemiz doğru olmaz. Bu sebeple Mevlana'nın insanlara öğrettiği en önemli işlerden bir tanesi insanın izafi bir varlık olduğudur. Dış dünyayı ve hakikati ancak kendi içimizde bulduğumuz imkanlarla elde edebileceğimiz bilgisidir. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da Hazreti Peygamber'e baktığımız zaman da yine Hazreti Peygamber'in yolundan giden Evliya Allah'a baktığımız zaman da yine kendi bilgimiz kadar onları kavrayabiliriz ve anlayabiliriz. Bu sebeple sürekli Allah'a dua etmemiz lazım. Bizim ufkumuzun açması, bizim görüşümüzü keskinleştirmesi ve doğruyu ve hakikati kavrayabilmemiz açısından bizim doğru bir bakış açısına sahip olmamız açısından sürekli Allah'tan yardım istememiz gerekiyor ve kendi haddimizi de bilmeliyiz. Leyla'ya aşık olabilmek için Mecnun gözüne ihtiyaç olduğu gibi İslam'ı anlayabilmek için de Müslüman bir gözüne sahip olmamız gerektiğini de buradan kavramış oluyoruz. İkinci bir husus Mevlana'nın uyanık daha beter uykudadır. Onun uyanıklığı uykusundan kötüdür, uykuda olandan kötüdür ifade ediyor. Şimdi burada aslında anlatılmak istenen şey şu. Mevlana biliyorsunuz dünya hayatına düşkün olan insanların dünyaya düşkünlüğünü aslında uyku olarak değerlendiriyor. Ahiret hayatına düşkün olan insanların hayatını ise uyanıklık olarak değerlendiriyor. Çünkü sebebi de şudur. Bizim dünyadaki varlığımız geçici bir varlıktır. Uyanık olan ne yapar? Bu süre içerisinde, dar süre içerisinde, geçici süre içerisinde asıl mekanı için hazırlıklar yapar. Bu sebeple Allah'ın dinini önemseyen, Allah'ın yolundan giden, Hazreti Peygamber'in yolundan giden ve Hazreti Peygamber'in yolundan giden önderlerin peşinden giden önderlerin peşine takılan insanlar gerçek uyanıklardır ve doğruyu ancak onlar yakalayabilirler. Özellikle kişisel menfaatler için, şahsi menfaatler için uğraşan, onun peşinde koşan insanların ise uyanık olduğu ne yapılamaz söylenemez. Çünkü uyanık olan odur ki kendi menfaatinin nerede olduğunu çok iyi bilir. Bizim asıl menfaatimiz ise ahirete dönük çalışmaktır, ahireti bilmektir ve ona göre hareket etmektir. Çünkü bizim dünya hayatımız sürelidir. Belli bir süremiz var. Bu süre ne uzatılır ne de kısalır. İşte bir imtihana giren çocuk gibi düşünün. İmtihana giren çocuk eğer imtihan süresi boyunca soruları doğru cevaplarsa o zaman kendisi için gelecekte bir şey kazanmış olur, bir imkan elde etmiş olur. Yok soruları doğru cevaplamaz, vaktini başka şeylerle geçirirse süresini boşa harcamış olur. Biz de uyanık olmak istiyorsak, gerçek anlamda uyanık olmak istiyorsak dünya süresini boşa geçirmememiz lazım. Daha önceki konuşmalarımızda da söyledik. Aslında ahirete matuf çalışmak demek dünyayı unutmak anlamına gelmiyor. Buradaki özellikle Mevlana'nın sözünü ettiği dünya perestlik, dünyaya matuf olarak çalışmak kişisel menfaatlerimiz için uğraşmaktan ibarettir. Yoksa biz elbette dünyada yaşıyoruz ve elbette dünyanın güzelleşmesi için uğraşmak zorundayız. Elbette diğer insanların iyiliği için uğraşmak zorundayız. Bizim dinimiz öyle bir dindir ki yaptığınız her işin, iyi işin bir karşılığı vardır. Eğer yolda giderken bir taş alıp yolun kenarına koymuşsanız bundan bir sevap elde edersiniz. İşte bu uyanıklıktır. Ama siz halkın ıslah edilmesi, toplumun ıslah edilmesine, kendinizin de doğru yola girmesine matuf olarak çalışma yapmaz. Sadece dünyevi menfaat dediğimiz kişisel menfaatleriniz peşinde koşar, başkalarına hile kurar, başkalarına tuzak kurarsanız bu takdirde siz kendinizi uyanık zannedersiniz ama gerçek anlamda uykuda olmuş olursunuz. Buna misal olması bakımından bundan 30 sene önce yaklaşık Alanya'da ben öğretmenliği bırakmış bir dönem pazar yerinde sebze satarken bu halk diliyle söyleyeceğim, kusura bakmazsan. Bulkaray, Alparay diye, Üçkağıtçı diye isimlendirilen bir tayfa vardır. Hı. Onlar bir takım insanları tuzaklarına düşürürler ve paralarını üterler. Biz onlarla orada bir biçimde tanışık olduk pazar yerinde. Ve bir gün onlara sordum, dedim ki ya siz hiç vicdan azabı çekmiyor musunuz? İnsanları kandırıyorsunuz, insanların ellerinden parayı alıyorsunuz dediğimde bana şöyle bir cevap verdiler. Hayır dediler. Peki neden vicdan azabı çekmiyorsunuz? Cevapları ise çok ilginçtir. Cevap şu: bize gelip de buraya para basan insanlar gerçekten kendini uyanık zanneden adamlardır. Ve fırsatını bulduğunda başkasını dolandıracak adamlardır. Bu yüzden de biz onların parasını almaktan hiçbir zaman vicdan azabı falan çekmeyiz. Kötü bir iş yaptığımızı da düşünmeyiz diye cevap vermişlerdi. İşte burada olduğu gibi insan aslında yakın olan bir menfaatin peşine düştüğü zaman uykudadır, gerçekten kandırılır. Ve hatta bugün işte zaman zaman medyada da duyuyoruz, hani bazı üçkağıtçılar ve dolandırıcılar kendini nice akıllı zanneden insanları dolandırıyorlar. Evet. İşte bundan kurtulabilmenin, bu misalden hareket ederek dünyamızı da mamur hale getirebilmenin yolu şudur: bütün hayatımızı Allah için harcamak ve bütün hayatımızı geleceğe, ahirete hazırlanmak maksadıyla geçirdiğimiz takdirde uyanık bir hayat sürmüş oluruz. Tabii buradaki şeyi de iyi izah etmek lazım. Ahirete hazırlanmak demek sadece abdest almak, namaz kılmak ve bizim ibadet dediğimiz işleri yapmaktan ibaret değildir elbette. Ya nedir? Başta kendimiz olmak üzere toplumun diğer fertlerine de, hatta tabiata da, hatta hayvanlara da faydalı işler yapmaktır. Bizim yaptığımız her iş ahiretimize sevap ya da günah olarak gelir. Biz uyanıksak eğer ahiretimize matuf işler yapmamız lazım. Tabii ahirete matuf işler yapmak da dünyadan geçiyor. Bu yüzden yine Mevlana diyor ki canımız Allah ile uyanık olduğu takdirde uyanıktır. Yani biz Allah ile beraber olursak uyanırız demektir. Bununla da yine Kur'an-ı Kerim'de, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Alak suresidir ve onda indirilen ilk surede oku, yaratan Rabbinin adıyla. Şimdi burada birkaç ince husus var. Bir, buradaki kullanılan oku kelimesi, hani bizim kullandığımız tilavet et, herhangi bir yazılı metni oku anlamına gelen bir kelime değildir. Ya tabiatın okunması, eşyanın yorumlanması, hadisenin yorumlanması anlamındadır. Ve yine bu ayet-i kerimede üzerine duracağımız ikinci husus, Allah'ın başka özelliklerinin zikredilmiş olması, zikredilmiyor. Ya ne zikrediliyor? Allah'ın yaratıcı olduğu zikrediliyor. Bununla şunu kastediyor Kur'an-ı Kerim: eğer siz tabiatı ve Allah'ın Hazreti Muhammed'e vahyettiği bu kitabı okursanız ne yapacaksınız? Sizi Allah yeniden var edecek, yeniden yaratacak. Nasıl yaratacak? Artık müşrik birisi olmayacaksınız. Siz artık dünya perest birisi olmayacaksınız. Adeta yeniden yaratılacaksınız. Ve hem eşyayı, hem hadisatı, hem Hazreti Peygamber'i, hem Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i, hem de Hazreti Peygamber'in sözlerini ve hayatlarını başka bir gözle göreceksiniz. Gerçekten de baktığımız zaman İslami bir zihinle yetişmiş, kendisini İslami bir zihinle yoğurmuş bir insan, tabiata baktığınız zaman, şimdi önümüzde bahar geliyor, bahar gelmek üzere, bir dağın eteğine gittiğiniz zaman orada bin bir çeşit çiçek göreceksiniz ve bin bir çeşit kelebek göreceksiniz belki. İşte onları gördüğünüz zaman bir Müslüman ne düşünür? Onları gördüğünde bir Müslüman Allah'ın kudretini görür, Allah'ın yaratıcılığını görür, Allah'ın sanatını görür. Ve peki Allah'ın nuruyla bakmayan insan ne görür? Sadece dağın eteğinde çiçekler görür. İşte bu uyanıklıkla uyku misalinde Mevlana Hazretleri bunu vermek istiyor. Siz uyanık birisiyseniz var olandan hareket ederek onun var edicisini görürsünüz ve onun var edicisinin üstünlüğünü görürsünüz. Bunu gördüğünüz zaman da hayat sizin için bambaşka bir şey olur. Artık hani tabiri caizse eski Osman ölür, yeni bir Osman var olur. Eski Ahmet ölür, yeni bir Ahmet var olur. Eski Ayşe ölür, yeni bir Ayşe var olur. Bu yeri gelmişken, bir zamanlar benim tefsir derslerime gelen bir kızcağız vardı, üniversite öğrencisi. Bu bir gün geldi ve bana ilk namaz kılışını anlattı. Ben halbuki sadece ders yapardım ve namaz kılın ya da şu ibadeti yapın demezdim çocuklara. Onlar kendileri hissettikleri zaman yapardı ve gerçekten de onun anlatımından hareket ederek bakıyoruz ki ilk defa ibadet eden insan kendisini bambaşka birisi olarak görüyor. Onun hazzını ve lezzetini başka türlü anlamak mümkün değildir. Hani bizim gibi çocukluğundan belki namaz kılan insan, çocukluğundan belki oruç tutan insan, onun insana kazandırdığının manasını ve ehemmiyetini kavrayamayabilir. Tabii. Ama sonradan bunun farkına varan, sonradan ilk defa bu tecrübeleri yaşayan insanın tecrübeleri bu anlamda çok kıymetli oluyor. Şimdi dolayısıyla bizim yine Mevlana bir söz daha söylüyor. Diyor ki uyanıklık bizim için sarp yokuş gibidir. Aslında bazı tercümelerde de dar geçit gibidir diyor. Ben sarp yokuşu tercih ettim. Çünkü sarp yokuşla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Beled suresi 11. ve 16. ayetler arasında Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki insan sarp yokuşu aşamadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Sarp yokuşu aşmak bir boynu çözmektir. Yani bir köleyi azat etmektir. Akrabası olmayan yetimi ya da hiç kimsesi olmayan miskini kıtlık gününde doyurmaktır. Bakın işte siz uyanık olduğunuz zaman, dünyada uykuya dalıp da ahiretle ilgili uyanık olduğunuz zaman sarp yokuşu aşmak zorundasınız. Sarp yokuşu ya da dar geçit dediğimiz şey nedir? Burada bak, dikkat ederseniz ibadetten bahsetmiyor. Burada yokluk gününde bir kölenin azat edilmesinden bahsediyor. Bir insanın hürriyetinin kazandırılmasından bahsediyor. Bugünle ilgili bir misal vereyim size. İşi gücü olmayan bir insana siz sermaye vererek bir iş kurduruyorsunuz.
Vesile oluyorsunuz.
Bir vesile oluyor. İşte bu bir boynu çözmektir. Bir başka şey, Kur'an-ı Kerim'de çokça işte burada açıkça zikrediliyor. Akrabası olmayan, hiç kimsesi olmayan bir yetimi bakmaktır. Bir yetimin önünü açmaktır, ona yardım etmektir. Ya da yokluk gününde bir miskini, hiçbir şeyi olmayan insana yardım etmektir. Hatta burada dikkat ederseniz bir şeyden bahsediyor. O da varlık zamanında değil ha. Kıtlık zamanında bakmak, kıtlık evet. zamanında yardım etmekten bahsediyor. Gerçek uyanık budur. Çünkü menfaat oradadır. Çünkü bizim dünya hayatımız kısadır. Ve biz bu dünya hayatını eninde sonunda kısacıktan geçip gideceğiz. Kur'an-ı Kerim anlatır bunu. İnsan öldükten sonra kıyamet günü diyorlar ki Yasin suresinde yanlış hatırlamıyorsam öyle hatırlatıyor. Biz dünyada kaç gün kaldık dediklerinde işte kimisi diyor 3-4 gün, kimisi diyor ki ya bir gün ya da yarım gün kaldık diyorlar. Dolayısıyla hakikaten yaşı ilerlemiş insanlara gidip oturup konuşursanız 70'ine 80'ine gelmiş insanlarla konuşursanız dünyanın ne kadar çabucak geçtiğini söyler. Evet. Uyanık olan asıl kendi menfaatini bilen adam uzun sürecek olan hayatını ki ahiret hayatını tercih eder ve oraya yatırım yapar. Oraya yatırım yapmak da biraz önce söyledik sadece ibadetlerden değil. İşte ayet-i kerimeyi okuyoruz. Kıtlık gününde, yokluk gününde miskine yardım etmektir. Yokluk gününde yetimi sahiplenmektir. Tabiata iyilik yapmaktır. Yine Mevlana uyanıklık şeyine devam ediyor. Diyor ki uyanık ona derler ki her hayalden ümitlenir, onunla konuşur, onun peşine düşer. Şimdi burada mesela uyanık, şimdi bizim dünyevi anlamda bir uyanıktan bahsediyor burada. Bir uyanık adam kendisini uyanık zannediyor ve her hayalin peşine düşüyor, her menfaatin peşine düşüyor. Ama peki işin sonunda ne oluyor? Yorgun düşüyor ve kendisini günahlarla, pisliklerle iç içe bulmuş
evet,
oluyor.
Bedende... O uykudan baş ağrısı, sersemlik ve beden pisliğinden başka bir şey elde edilmez evet. diyor Hazreti Mevlana.
Dolayısıyla ahiret konusundaki uykuya dalmak, yani dünyevi menfaat anlamında kendisini uyanık zannetmek bizim elde edeceğimiz şey bundan ibarettir. Bir başka misale geçiyor burada Mevlana Hazretleri diyor ki ahman biri o gölgeyi avlamaya kalkışır. Takati kesilinceye kadar ardından koşar. Burada bir misal olarak şunu vermişti. Gökte bir kuş uçuyor, yerde onun gölgesi var. Ahmak adam ne yapıyor? Gölgeyi avlamaya çalışıyor. Şarihler diyorlar ki buradaki kuş Allah'ı temsil eder. Gölgede Allah'ın fiili sıfatlarını temsil eder diyorlar. Bazı şairler de diyorlar ki buradaki gökteki kuş, uçan kuş ahireti temsil ediyor. Gölge ise dünyayı tercih ediyor. Akıllı olan şey gölgenin peşine koşup düşmez. Gölgenin çünkü yakalanması ve elde edilmesi mümkün değildir. Hatırlayın, düşünün. Dünyadan binlerce yıl gelip geçmiştir ve dünyadan hiçbir şey kimse alıp götürmemiştir. Herkes her kazandığını dünyada bırakmıştır. O yüzden gerçek uyanık olan şey, ahmak olmayan insan ne yapar? Ebedi olana çalışır. Ebedi olana çalışmak da aslında yine bu dünyada menfaat elde etmek demektir. Çünkü siz toplumun ıslah edilmesi, tabiatın ıslah edilmesi, işte hayvanlar dünyasının ıslah edilmesiyle ilgili çalışıyorsunuz. Bunları çalıştığınız zaman da yine bir nimetle, dünyevi anlamda da aslında nimetle karşılaşıyorsunuz. O yüzden ahmaklığın lüzumu yoktur. Gölgenin peşinde koşmanın bir anlamı yoktur. Gölge peşinde koşarsanız bütün oklarınızı, bütün elinizdeki malzemenizi bir gölgeyi avlamak için harcarsınız. Bir de bakmışsınız ki ömür okluğu boşalmış. Ömrünüz boşa gelmiş, geçmiş, gitmiş. O yüzden de Allah bizi ve belki de bütün insanları uyanık eylesin. Hı. Hangi anlamda? Ahiret anlamında uyanık eylesin. Ve yine Mevlana işte öyle büyük bir zihne sahip, öyle geniş bir zihne sahip ki hiç kimsenin aklına gelmeyecek işler onun aklına geliyor ve hiç kimsenin tefekkür etmediği meseleleri tefekkür ediyor ve diyor ki yine Mevlana burada Allah'ın makbul kulu Tanrı gölgesidir. Ve şimdi Allah gölgeyi uzattı ayetini okuyor. Biz hepimiz ne anlıyoruz? Bu ayetin zahirini anlıyoruz. Ayet-i kerime ne yapıyor? İşte neticede güneş münasebetiyle gölge uzuyor ve kısalıyor. Mevlana buna da bambaşka bir şey anlıyor. Peygamberlerden sonra onların takipçisi olan Evliyaullah'tan bahsediyor. Hı. Diyor ki bu peygamberler Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Onun hakikatini bize getiren insanlardır. Ve tabii bir insan ömrüyle bunun kayıtlı kalmasını istememiştir Allah. Bu yüzden de gölgeyle uzatmıştır. Bizim evliya olarak isimlendirdiğimiz ve Allah'ın dinini başka insanlara örneklik göstererek, kendisi örnek olarak başka insanları da bu yola davet eden insanlara gölge olarak isimlendiriyor. Ve işte asıl faydalanmak isteyenler de bu gölgeye gitsinler. Ve yine tabii burada Mevlana öyle birilerinin zannettiği gibi de aklı devre dışı bırakan akılsız bir insan da değildir. Ve çünkü aslında burada es geçtik ama onu da hemen söyleyiverelim. Mevlana'nın bir özelliği vardır. Başka evliyada olmayan bir özelliği vardır. O da nedir? Mevlana hem dünyevi ilimler anlamında bilgindir, alimdir. Hem de uhrevi bilimler anlamında alimdir. Manevi bilimler konusunda alimdir. İki kanatlı bir kuş gibidir Mevlana. Bu yüzden de diyor ki bu yolda yani birisine tabi olma, Evliyaullah'tandır diye peşine tabi olacağı insan için delilsiz olma diyor, delilsiz yürüme. Bunu da nereden hareket ederek söylüyor? İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesinden hareket
Halil
ederek
gibi
söylüyor.
Ben vatanları sevmem de diyor. Ne
evet,
demek
bunu da uzunca anlatalım. Vaktimizi kalan kısmını burada harcayalım. Kur'an-ı Kerim'de Halil İbrahim Aleyhisselam'ın, işte ona Halil deniyor biliyorsunuz, onun vasfıdır İbrahim Aleyhisselam'ın. İbrahim Aleyhisselam babasıyla bir gün kavga ediyor ve babasından ayrıldıktan sonra Allah ona diyor ki biz ona afakta ve enfüste ayetlerimizi göstermek üzere düşüncelere saldık. Aslında bazı şeyler, müfessirler meseleyi yanlış anlayarak diyorlar ki bu İbrahim Aleyhisselam kendi kendine buradan hareket ederek ilk şeyi gördüğü zaman ayet-i kerimenin metnini şöyle okuyayım size. Sen putlardan tanrılar mı ediniyorsun? Ben seni ve kavmini apaçık bir sapık içerisinde görüyorum diyor ve babasına ayrılıyor. Biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki kesin olarak inansın. Gece olunca bir yıldız gördü. Hikaye bu. Gece olunca bir yıldız gördü. İşte benim Rabbim dedi. Yıldız batınca batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce işte benim Rabbim dedi. O da batınca eğer Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi elbette ben de sapanlardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce işte benim Rabbim. Bu en büyüğü dedi. O da batınca ey kavmim ben sizin ortak koştuklarınızdan beriyim. Ben gökleri ve yeri yoktan var edene yöneldim. Ben müşriklerden değilim. Bu hikaye bu. Batanları sevmem hikayesi bu. İşte Mevlana Hazretleri bu ayet-i kerimeden hareket ederek delilsiz yaşamayı kabul etmiyor. Ve batanların peşinden gitmeyi de kabul etmiyor. Yeri gelmişken madem 30 sene önceki tecrübelerimizden bahsediyoruz. Ben ilk öğretmen olarak atandığım zaman sınıfta çocuklara şöyle bir şey söyledim. Dedim ki çocuklar kim size dinle ilgili bir şey anlatırsa buna ben de dahilim, diğer hocalarınız da dahil. Anlatırsa ki biz zaten meslek dersleri öğretmeniyiz, işimiz bizim bu. Dinle ilgili bizi şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız diye bir şey anlattığımızda hemen deyin ki nerede yazıyor?
Tabii kaynağından okumak gerekiyor.
Kaynağı neresi diye sorun dedim. Tabii çocuklar saftır, temizdir. Benden sonraki öğretmen böyle bir şey söylediğinde birisi el kaldırıyor. Diyor ki hocam diyor nerede yazıyor bu? Tabii hoca gidiyor çocuğa kuvvetli bir tokat atıyor ve diyor ki sen kim oluyorsun da bana nerede yazdığını soruyorsun. Çocuk cevap veriyor. Hocam benim kötü bir niyetim yoktu. Biraz önceki hoca nerede yazıyor diye sorun dedi. Ben bunun üzerine sordum. İşte Mevlana'da bakın Hazreti İbrahim'in kıssasından hareket ederek diyor ki yolda delilsiz yürüme.
Evet.
Din öyle bir iştir ki delilsiz gitmez. Deliliniz yoksa yanlışa saparsınız. Bu yüzden de yine biz her zaman şunu diyeceğiz. Batanları sevme.
Evet.
Yok olacakların peşinden gitmek ancak ahmakların yapacağı bir iştir. Akıllı olanlar baki olanın peşinden koşarlar. O baki olan da Yüce Allah'tır.
Peki hocam bu değerli cümlelerle bitirmiş olalım programımızı. Değerli dinleyenler programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.